Ayrım 26, sayfa 283. Sıkıcı bir sığınak seçmişti kendine. Sınıfta çok uzun zamandan beri ders yapılmadığı anlaşılıyordu. Süssüz, selotayp izi dolu çıplak duvarları sayısız çivi iziyle delik deşik olmuş ve sararmıştı. Eski öğrenci sıraları sürtünme izleriyle dolu parkeleri açıkta bırakarak uzak bir köşede üst üste istiflenmişti. Pencereden gelen az miktarda ışıksa, kış mevsiminin grimsi gölgeleriyle doldurmuştu sınıfı. Noni şimdi Yaratıkların Vahşeti serisinin devamı olan yeni bir resme başlamıştı. Açık yeşil ölüm ışınları kurbanın kafasına kocaman bir delik açmıştı. Morumsu damlalar fışkırıyordu orasından burasından. Adamın kafasının üstüne acı duyduğunu anlatmak için içinde "Ah!" yazan bir baloncuk çizdi. "Noni, seninle konuştuğumuz o akşamı hatırlıyor musun?" Kumral bukleler bir aşağı bir yukarı oynadı. "Sonra bir daha beni görmeye gelmedin." "Evet, doğru. Koşturup duruyorum, çok işim vardı." "Koşturup durmayı kes artık. Biraz oturup dinlenmeyi öğrenmen lazım." Bu sözler bir çocuğun değil, bir yetişkinin, annesinin sözleriydi. "Koşturup durmayı kes artık Noni." "Ve bir de bu kadar fazla kafaya takma," diye ekledi Noni. Yeni bir kalem alırken eline. Rizoli sessizce kızın havaya uçan kafadan çıkan parlak kırmızı okları çizmesini seyretti. "Tanrım," diye düşündü. "Kız her şeyi görüyor. Korkusuz küçük cin kimsenin anlayamadığı kadar anlıyor beni." "Çok keskin gözlerin var," dedi Rizoli. "Bir sürü şeyi görebiliyorsun, öyle değil mi?" "Bir kere bir patatesin patladığını gördüm mikrodalgada." "Bize geçen geldiğimizde rahibe Ursula ile ilgili bir şeyler söylemiştin. Seni azarladığını." "Evet, beni azarladı." "Sana kaba bir çocuksun," dedi, değil mi? "Çünkü sen bir kadının elleriyle ilgili bir şey sormuştun. Hatırladın mı?" Noni kafasını kaldırıp Rizoli'ye baktı. Buklelerden biri gözünün önüne düşmüştü. "Rahibe Kemla ile ilgili bir şeyler öğrenmek istediğini sanıyordum. Rahibe Ursula ile ilgili de bir şeyler öğrenmek istiyorum. Ve bir de elleriyle ilgili problemi olan o kadınla ilgili. Ne demek istedin?" "Kadının hiç parmağı yoktu." Noni siyah bir kalem alıp uçan adamın yukarısına bir kuş çizdi. Kocaman kanatları olan yaratıcı bir kuş. "Akbabalar," dedi. "İşte bu," dedi içinden Rizoli. Bu uzaylı yaratıkları ve ölüm ışınlarını çizen kız son derece güven veriyordu ona. Öne eğildi ve usulcacık sordu. "O kadını nerede gördün Noni?" Noni kalemi masaya koyup artık saçma sapan sorulardan sıkılmış gibi bir havayla derin bir nefes çekti. "Tamam. Bilmek istiyorsun demek." Sandalyeden aşağı atladı. "Nereye gidiyorsun?" "Sana yerini göstermeye." Noni'nin üzerindeki mont ona o kadar büyük geliyordu ki karda gezintiye çıkan Michael'ın adamına benzetti Rizoli onu. Kendini azimli bir generalin arkasında yürüyen bir er gibi hissederek Noni'nin lastik montlarının bıraktığı ayak izlerini takip etti. Manastırın avlusundan dönüp üzerine birken karlarla birlikte bir düğün pastasına benzeyen çeşmeyi geçtiler. Ön kapıda durdu Noni. "İşte oradaydı." "Kapının dış tarafında mı?" "Hı, yüzünde kocaman bir eşarp vardı. Banka soyguncuları gibi." "Yüzünü görmedin mi?" Kız başını salladığında bukleleri de onunla birlikte sallandı. "O kadın seninle konuştu mu?" "Hayır, ama adam konuştu." Rizoli dik dik kıza baktı. "Yanında bir de adam mı vardı?" "Evet, benden onları içeri almamı istedi. Rahibe Ursula ile konuşmak istiyormuş. Ama bu kurallara aykırı," dedim ona. "Eğer bir rahibe kuralları çiğnerse buradan kovulur. Annem der ki rahibelerin gidecek başka bir yere olmadığı için hiç kuralları çiğnemezlermiş. Dışarıya çıkmaktan korkarlarmış." Noni bir an durduktan sonra kafasını kaldırıp kendinden gurur duyarak ekledi. "Ama ben hep dışarı çıkarım." "Çünkü senin hiçbir şeyden korkun yok," diye düşündü Rizoli. "Korku nedir bilmezsin sen." Bir asker ciddiyetiyle yürüyen Noni, küçük pembe botlarıyla karda çizgiler çizmeye başladı. Koca bir adım attı. Sonra yine bir asker gibi geriye dönüp yürümeye başladı ve hızla ayağını yere vurdu. "Kendini yenilmez sanıyor," diye düşündü Rizoli. "Ama o kadar küçük ve kırılgandı ki aslında. Pofuduk bir ceketin içinde ufacık tefecik bir kız çocuğu." "Sonra ne oldu Noni?" Kız karın üzerinde bir iki sakar adım atıp geri döndü ve aniden durdu. Bakışlarını karla kaplanan botlarına dikmişti şimdi. kadın kapının altından bir mektup attı. Noni öne doğru eğilip fısıldadı. O zaman gördüm işte parmaklarının olmadığını. Mektubu rahibe Ursula'ya mı verdin? Kız başını sallarken kafasındaki bir dolu büklenin hepsi birden yüzünün önüne geldi. Tam o sırada Ursula dışarı çıktı. Onlarla konuştu mu peki? Yine başını salladı Noni. Neden konuşmadı? Çünkü o dışarı çıktığında onlar çoktan gitmişlerdi bile. Rizoli döndü ve kapıdan içeri girmek için bu kadar dik kafalı bir çocuğa yalvaran ziyaretçilerin durduğu kaldırıma baktı. Birden bütün tüyleri diken diken oldu. Buraya gelen fare kadının ta kendisiydi. 16. Rizoli hastane asansöründen inip üzerinde ziyaretçilerin kayıt yaptırmaları rica olunur yazan levhanın yanından uzun adımlarla geçerek yoğun bakımın çift kapılı kapısını hızla içeriye açtı. Sabah saatinin biriydi ve hastaların rahatça uyuyabilmeleri için ünitelerin ışıkları kısılmıştı. Aydınlık koridordan sonra girdiği bu odada hemşireler yüzleri olmayan silüetlerden ibaretti sadece. Sanki o yönden bir alarm sesi duyulmuş gibi aydınlanmış tek hasta bölmesine aceleyle yöneldi Rizoli. Bölmenin içinde bekleyen siyahi kadın polis Rizoli'yi selamladı. Merhaba dedektif, çok çabuk geldiniz. Hala hiçbir şey söylemedi mi? Konuşamıyor. Hala boğazında rahat nefes alıp vermesi için boru takıldı. Ama kesinlikle kendinde, gözleri açık ve hemşireye bakılırsa kendi söylenenleri anlayabiliyor. Herkes uyandığına o kadar çok şaşırmış ki. Vantilatör alarmının tiz sesini duyan Rizoli, bölmenin girişine doğru bir bakış attı. Tam o sırada içeri giren 3-5 tıp personeli ıkış tıkış yatağın etrafına dizildi. Beyin cerrahı Doktor Yuen ve bu sıkıcı profesyonellerin yer aldığı toplulukta at kuyruğu yapmış sarı saçlarıyla hoş bir detay teşkil eden dahiliyeci Doktor Sutcliffe hemen tanıdı Rizoli'yi. Burada neler oluyor? Bilmiyorum. Kan basıncında bir problem var. Doktor Scottlife işler çığırından çıktığında buraya geldi. Sonra arkasından Doktor Yuen geldi. O zamandan beri telaşla hastanın başında bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Polis başını salladı. İyiye gittiğini sanmıyorum. Bu makineler deminden beri kaç defa bipledi bir bilseniz. Ne olur yandığında ölmesin ya. Rizoli, Rahip Ursula'nın yattığı bölmeye zar zor girebildi. Parlak ışıklar oldukça yorgun gözlerini acıtmıştı. Tıp personelinin oluşturduğu küçük dairenin içinde saklanmış Rahip Ursula görüş alanına girmese de yatağın üzerindeki ekranda suyun üzerinde seke seke giden bir taşın hareketlerine benzeyen kalp ritmini görebiliyordu. "Endotrakeal tüp çıkarmaya çalışıyor," dedi bir hemşire. "Elini daha sıkı bastır." Ursula, rahatla, rahatlamaya çalış. Sistolik 80'e düştü. Neden bu kadar kızardı diye sordu Uyan. Yüzüne baksana, vantilatör ciyaklıyordu. Vantilatörlerle mücadele ediyor adeta, dedi bir hemşire. Basıncı düşüyor Doktor Uyan, 80 sistolik. Dopamin vereceğiz hemen. Birden hemşirelerden biri bölmenin kapısında duran Rizoli'yi fark etti. Bayan, derhal dışarı çıkmanız lazım. Bilinci yerinde mi? Diye sordu Rizoli. Derhal dışarı çıkın. Ben hallederim, dedi Sutcliffe. Rizoli'yi kaba bir şekilde kolundan tutup hastayı görmemesi için sert bir şekilde perdeyi kapattı. Karanlıkta kalan Rizoli, yoğun bakım ünitesindeki diğer hemşirelerin gözlerini dikip kendisine baktığını hissedebiliyordu. Dedektif Rizoli, dedi Sutcliffe. Lütfen işimizi yapmamıza müsaade edin. Ben de işimi yapmaya çalışıyorum. Tek görgü tanığımız ne olduğunun farkında mısınız? Ve sizin o tek tanığınızın durumu şu an gerçekten çok kritik. Kimseyle konuşmadan önce krizi atlatması lazım. Bilinci yerinde o zaman. Evet, neler olup bittiğini anlayabiliyor mu? Bir an durdu Doktor Sutcliffe. Yoğun bakım ünitesinin zayıf ışığında yüz ifadesinden hiçbir şey anlayamamıştır Rizoli. Tek görebildiği karaltı halindeki geniş omuzları ve hemen yanında ekranda yanıp sönen ışıktan yeşil olarak yansıyan gözleriydi. Emin değilim. Açık söylemek gerekirse bilincinin yerine gelebileceğini hiç düşünmemiştim. Neden kan basıncı düşüyor? Yeni bir gelişme mi var? Kısa bir süre önce panik haline geçti. Büyük ihtimalle de endotrakeal tüp yüzünden. İnsanın boğazındaki tüpü fark etmesi çok kötü bir histir. Ama rahat nefes alıp verebilmesi için o tüpü koymamız lazımdı. Vücut basıncı arttığında ona biraz valyum verdik. Sonra birden basınç düştü. Bir hemşire perdeyi açıp girişe doğru seslendi. Doktor Sutcliffe. Evet, dopamin verdik ama basınçta bir değişiklik olmadı. Sutcliffe bölmeye geri döndü. Rizzoli bölmenin açık kalan girişinden birkaç adım ötede yaşanan dramı seyrediyordu. Rahibe ellerini yumruk yapmıştı. Bileklerini yatağın demirlerine bağlayan kordonlara karşı savaşırken kol tendonları geriliyordu. Kafasının üst kısmı bandajlarla sarılmış, ağzına da bir endotrakeal tüp sokulmuştu. Ama buna rağmen iyice şişmiş yüzü gayet net görülebiliyordu. Yanakları kıpkırmızı olmuştu. Kendisini adeta mumyalayan gazlı bezlerin ve tüplerin içinde kapana kısılmış Ursula'nın gözleri henüz avlanmamış bir hayvan gibi bakıyordu. Göz bebekleri korkudan büyümüştü. Ve bakışları kaçıp kurtulma isteğiyle kendini kaybetmişçesine bir sağa bir sola kayıyordu. Bu tutukluluğa karşı direnirken yatağın demirleri bir kafesin parmakları gibi zangır zangır sallanıyordu. Gövdesinin tümü yatağın üzerine hiç ara vermeden kalkıp iniyordu. Birden kalp atışları alarm vermeye başladı. Rizzoli gayri ihtiyari ekrana baktı. Çizgi hareket etmiyordu. Tamam tamam dedi Sutcliffe. Ara kablolardan birisi devreden çıktı. Kabloyu yerine soktuğunda ekrandaki düz çizgi hareket etmeye başladı yeniden. Ama son derece hızlı bir şekilde. Dopamini arttırın dedi Yuan. Sıvıyı tekleyelim. Rizzoli hemen hemşirenin Ursula'nın damarlarında salin solüsyonu zerk edişini seyretti. Rahibe ile Rizzoli bir an göz göze geldi. Sanki son kez bakarmış gibi dünyaya. Bir an gözleri kararır gibi oldu. Rizzoli bu bakışta ölüm korkusunu görmüştü. Basınç hala düşüyor, 60 oldu şimdi. Ursula'nın yüz kasları gevşeyip ellerinin iki yanına düştü. Sarkan göz kapaklarının altındaki gözler artık öbür dünyaya doğru odaklanmış gibiydi, görmüyordu artık. Kasılma, pretamür ventriküler kasılma dedi hemşire. Bütün gözler kalp monitörüne doğru çevrildi. Kalbin hızla ama dengeli bir şekilde attığını gören çizgi artık eğri büğrü olmuştu. Ventriküler taşikardi dedi Yuan. Hiç basınç yok. Kalp kasları kalınlaştı. Kan pompalamıyor. Şu yatağın demirlerini indirin. Hadi hadi. Kompresyona başlıyoruz. Hemşirelerden biri bölmenin kapısını itip acil durum diye bağırdığında Rizzoli'yi giriş tarafına gittiler. Bölmenin penceresinden Ursula'nın etrafında dolaşan anaforu seyretti Rizzoli. Yuen'in kafası kalp masajı yaparken bir inip bir kalkıyordu. Ursula'nın vücudu serum yoğunluğuyla ilaç üstüne ilaç zerk etti. Steril ambalaj kağıtları birbiri ardına yerlere saçılıyordu. Rizzoli monitöre baktı. Kalp atışları tırtıklı dişe benzeyen bir çizgi halini almıştı. 200! Bir hemşire elinde defibrilatörlerle hastaya doğru ilerlediğinde herkes geri çekildi. Rizzoli, Ursula'nın kabarıp kızarmış çıplak göğsünü çok net görebiliyordu. Saçma sapan bir düşünce olduğunu bile bile bir rahibenin bu kadar büyük göğüslerinin olmasına şaşırmıştı. Şok verildiğinde Ursula'nın gövdesi sanki birileri kollarından iple çekiyormuş gibi şiddetle sarsıldı. Rizzoli'nin yanında duran kadın polis usulca yaklaşarak İçimde kötü bir his var dedi. Bence başaramayacak. Bir kez daha monitöre bakan Sutcliffe, Rizzoli ile göz göze geldiklerinde ümitsizce başını salladı. Mara bir saat sonra hastanedeydi. Rizzoli'nin telefonundan sonra yanında uyuyan Victor'u bırakıp derhal yataktan çıkmış, hiç duş almadan jet hızıyla giyinmişti. Asansörle yoğun bakım ünitesine çıkarken hala Victor'un üzerine sinmiş kokusunu alıyor, o geceki vahşice sevişmelerinin acısını hissediyordu. Arabada seksin o muhteşem kokusunu derin derin içine çekerek hastaneye doğru gelmişti. Aklı hala canlı ve sıcak vücutlardaydı. Soğuk, ölü bir vücut görmeye henüz hazır hissetmiyordu kendini. Asansör kabinine dayanıp gözlerini yumdu ve o güzel anların biraz daha tadını çıkarmak istedi. Kapının açılmasıyla birlikte kendine geldi. Aniden kenara çekilip asansöre binen iki hemşire gözlerini kırpıştırarak gülümsedi. Ve yanakları al al olmuş bir şekilde dışarı çıktı. Acaba anladılar mı durumunu diye geçiriyordu aklından. Koridorda yürürken yüzümdeki seks sonrası mahcup pırıltıyı fark etmemek için aptal olmak lazım. Rizzoli yoğun bakım ünitesinin bekleme odasında oturmuş suni köpükten yapılmış bir kaptan kahve içiyordu. Mauro içeri girdiğinde Rizzoli ona sanki onda bir değişiklik varmış gibi hissettiğinden uzun uzun baktı. Yüzündeki kızarıklık paylaştıkları pudram karşısında biraz yakışıksız kaçmıştı doğrusu. Kalp krizi geçirdiğini söylüyorlar, dedi Rizzoli. İyi değil. Yaşam desteğine bağlı şu an. Saat kaçtı? 1 gibiydi. Neredeyse bir saate yakın uğraştıktan sonra kalbe yeniden ritim kazandırmayı başardılar. Ama şu anda komada. Makineyle nefes alıp veriyor. Göz bebekleri tepki vermiyor. Başını salladı. Bir daha asla kendine gelebileceğini sanmıyorum. Doktorlar ne diyor? İki kafadan da ayrı ses çıkıyor. Yuan henüz fişi çekmek istemiyor ama hippo olan beyin ölümünün gerçekleştiğini düşünüyor. Yani Doktor Sutcliffe'dan mı bahsediyorsun? Evet, at kuyruklu iri kıyım olan. Beyin faaliyetlerinin ne durumda olduğunu öğrenmek için sabah erkenden bir EEG çekilmesini istediğini söyledi. Eğer beyinde faaliyet yoksa yaşam destek ünitesine bağlı kalmasının da bir anlamı olmaz. Rizoli başını salladı. Böyle söyleyeceğini biliyordum. Kalp blokesi onaylandı mı? Ne? Yani kalp durduğunda yanında profesyonel var mıydı? Rizoli mağaranın içinde hiçbir duyguyu barındırmayan profesyonelce sorularından rahatsız olmuş gibiydi. Bir miktar kahve damlatarak fincanı masanın üzerine koydu. Hem de sürüsü. Aslında ben de orada sayılırdım. Neler oldu, neler söylediler? Önce kan basıncında değişiklikler oldu ve nabız korkunç bir şekilde hızlı atmaya başladı. Ben oraya girdiğimde basınç çoktan düşmeye başlamış. Sonra da kalbi durdu. Yani evet, ne olup bittiyse hepsinin şahidi var. Bir süre ikisi de konuşmadılar. Bekleme odasındaki TV'nin açık olmasına rağmen sesi kısılmıştı. Rizoli, CNN'de altyazı olarak geçen haberleri okumaya koyuldu. Kuzey Kaliforniya'daki otomobil fabrikasında işten çıkartmalar. Korolanda'da trenin raydan çıkması sonucu etrafa zehirli kimyasal maddeler saçıldı. Ülkenin her tarafında bir sürü üzücü olay meydana gelirken biz burada iki yorgun kadın bu geceyi nasıl atlatacağımızı düşünüyoruz. Maura Rizoli'nin yanındaki kanepeye oturdu. Nasılsın Jane? Çok solgun görünüyorsun. Kendimi çok ama çok kötü hissediyorum. Sanki biri vücudumdaki tüm enerjiyi emiyor gibi. Sanki benden geriye hiçbir şey kalmamış gibi. Kahvesinin son damlasını da bir çırpıda içtikten sonra boş kabı çöp kutusuna fırlattı. İsabet ettirememişti. Boş boş kaba baktı. Şimdi kalk onu yerden al, sonra çöp kutusuna at. Bunun için kendini çok yorgun hissediyordu. Kız adamı teşhis etti, dedi Rizoli. Anlamadım. Noni. Sonra durdu. Gabriel ona karşı o kadar iyi davrandı ki nasıl şaşırdım anlatamam. Onun çocuklarla arasının bu kadar iyi olabileceğini düşünmezdim hiç. Bilirsin, anlaşılması çok zor biridir, çok düzdür. Ama bir görmen lazımdı. Noni ile oturdu ve elleriyle bir şeyler yedirdi ona. Dalgın dalgın boşluğa bakıp kafasını salladı. Noni, Howard Redfield'ı teşhis etti. Greystone'a gelen adam o muymuş? Yani bizim fare kadınla birlikte gelmişler ha? Rizoli evet anlamında başını salladı. İkisi de oradaymış. Ray Bursley'i görmek için içeriye girmeye çalışmışlar. Mağara başını salladı iki yana. Anlamıyorum. Bu üç kişinin birbirleriyle ne gibi bir alakası olabilir? Bu soruya ancak rahibi Ursula cevap verebilirdi. Rizoli ayağa kalkıp mantosunu aldı. Kapıya doğru döndü ve durdu. Arkasına dönüp mağaraya baktı. Biliyor musun? Uyanmıştı. Rahibi Ursula mı? Kalbi durmadan önce gözlerini açtı. Yani şuuru yerinde miydi? Yani etrafında olup bitenin farkında mıydı? Hemşirenin elini sıkıyordu. Ona ne denirse yapıyordu. Ama onunla konuşmaya fırsat bulamadım. Ben orada ayakta dururken bana baktı. Kalbi durmadan önce. Rizoli durdu. Bu düşünce onu sarsmış gibiydi. Gördüğü son kişi benim. Mara yoğun bakım ünitesine girip kalp trasesiyle titreşen ekranların önünden geçti. Birkaç hemşire perdeyle kapatılmış bölmelerin önünde ayakta durmuş fısıltıyla bir şeyler konuşuyorlardı. Staj yaptığı sıralarda yoğun bakım ünitesinde yaptığı gece ziyaretlerinde hep içinde bir huzursuzluk hissederdi. Ölmek üzere olan bir hasta, anında müdahale gerektiren krizalleri. Aradan bunca zaman geçmesine rağmen o gecenin o saatinde yoğun bakım ünitesinde olmak nabzını yükseltmişti. Ama diğer yandan bu gece bekleyen herhangi bir kriz olmayışına ve burada bulunma nedeninin sadece neticeyi görmek olduğuna sevinmiyor değildi. Doktor Sutcliffe Ursula'nın yatağının yanında oturmuş çizelgeye bir şeyler yazıyordu. Sanki son cümleyi nasıl bağlayacağına emin olamamış gibi birden durdurdu kalemini. Doktor Sutcliffe, dedi Maura. Doktor Sutcliffe ona baktı. Bronzlaşmış yüzünde yorgunluk sonucu yeni ufak çizgiler oluşmuştu. Dedektif Rizoli benden yanınıza gelmemi istedi. Yaşam desteğini çekmeyi planlıyormuşsunuz. Yine zamansız yorumlarda bulunuyorsunuz, dedi Doktor Sutcliffe. Doktor Yan birkaç gün daha bu şekilde devam etmeye karar verdi. Önce EEG'yi görmek istiyor. Kafasını eğip son bir kez daha notlarını kontrol etti. Ne kadar ironik değil mi? Günlerden beri hasta hakkında sayfalarca yazı yaz, sonra tek bir paragrafta özetleyiver durumu. Çok pis bir iş bu. En azından hala nefes alıp verirken hastayı tanıma fırsatımız oluyor. Benim böyle bir aracılığım yok mesela. Sizin yaptığınız işi sevebileceğimi hiç sanmıyorum Doktor Ailes. Bazen yaptığım işin farkında bile olmuyorum. Umurumda bile olmuyor. Peki o zaman neden bu branşı seçtiniz? Neden ölüleri yaşayanlardan daha üstün tuttunuz? Çünkü onları ilgiye değer buluyorum. Eğer konuşabilselerdi kesinlikle bize ölüm nedenlerini sormak isterlerdi çünkü. Doktor Sutcliffe Ursula'ya baktı. Yeteri kadar hızlı davranamadık. Orada durup paniğe kapılmasını seyrettik. Ona sakinleştirici vermeliydik ama vermedik. Ayrım sonu sayfa 296.